Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 22.
Yüzleri görünmeyen insanların oluşturduğu bu duvar, alanın giriş yerlerini kapatıyor, her birinin omzunda ince, sivri uçlu bir demir parlıyordu. Halkın üstünde soğuk bir hava etkisi yapan bu sessiz, kımıltısız duvar, anının kalbini dondurmuştu. Pelagi tanıdığı yüzlerin bulunduğu yana gitti. Bunlar en önde bulunuyorlardı. Karşıdan gelen o bulunmayan adamların içine karışarak sanki onlara dayanıyorlardı. Ana koluyla iri yarı bir adama çarptı. Bu adam sakalı, bıyığı, tıraşlı, bir gözü de kördü. Adam bu çarpanın kim olduğunu görmek için başını çevirdi. ''Ne istiyorsun? Kimsin sen?'' dedi. Pavel Vlasov'un annesi. Kadın bacaklarının güçten kesildiğini, alt dudağının düştüğünü duyuyordu. Pavel nutkuna devam ediyordu. ''Arkadaşlar, yaşam ileridedir, önümüzdedir. Bizim için bundan başka bir yol yoktur. Şarkımızı sürdürelim.'' Ortalığı korkunç bir sessizlik kapladı. Bayrak kalktı, sallandı. Bütün başların üstünde dalgalanarak karşıda askerlerin yarattığı engele doğru ilerledi. Ana titredi. Gözlerini kapayarak ta içinden gelen bir iniltiyle inledi. Kalabalık içinden yalnız 4 kişi ayrılmıştı. Pavel, Andre, Samoylov, Mazin. Birden Mazin'in keskin sesi ağır titreşimlerle havada çalkalandı. ''Siz ki kurban oldunuz.'' Acı bir hıçkırığı andıran boğuk bir ses dizeyi bütünledi. Kar meydanlarında. Halk şarkının ezgileriyle bir iki adım ileri gitti. İkinci şarkı kalplerde güvenlik, yüreklilik uyandıran, açıklığıyla ortalığı çınlattı. Sesi taşkın bir sel gibi uzanan Fedya şarkıya başlamıştı. ''Siz ki kurban oldunuz.'' Arkadaşlar hep bir ağızdan gerisini getirdiler. ''Özgürlük güzeli uğruna.'' Öteden bir ses çirkin haince bağırdı. ''Köpoğlu köpekler, ölü rüyasını okuyorsunuz, bu ne be?'' Kudurmuş gibi başka bir ses duyuldu. ''Gebertin edepsizleri.'' Ama iki eliyle göğsünü sıktı. Arkasına dönüp baktığında az önce yoğun bir yoğun gibi dar sokak dolduran halkın şimdi kararsız bir durum aldığını gördü. Bayrağın çevresini almış olanlar yavaş yavaş ayrılıp çekiliyorlardı. Bunları 5-10 kişi daha izledi. Sanki sokağın ortasında kızgın bir ateş varmış, ayaklarının altını yakıyormuş gibi ileri adım atıldıkça bir kişi ayrılarak kenara atılıyordu. Fedya şarkıyı sürdürüyordu. ''Zalimler yenik.'' Sağlam, dirimici, tehdit edici birkaç ses şarkının gerisini getirdi. ''Dünya güzeldir, ulan.'' Ne var ki bu sırada öteden beriden tek tük fısıltılar duyuldu. Havada kesik kesik sözler dalgalanıyordu. Subay komut verdi. ''İleri marş!'' Tek gözlü adam ellerini cebine sokarak ''İşte bak, dağıldılar.'' dedi. Yolun giriş yerini tutan asker yine o durumda yerinden oynadı. Yolu büsbütün kaplayarak ellerindeki tüfeklere takılmış süngülerin gümüş gibi parlayan sivri uçlarını ileri uzatarak düzgün adımlarla yürümeye başladı. Andre Pavel'in önünü geçmiş, iri vücuduyla onu koruyordu. Pavel havayı yırtan bir sesle bağırdı. ''Yanıma gelin arkadaşlar.'' Andre ellerini arkasına kavuşturmuş, başı yukarıda şarkı söylüyordu. Pavel omuzlarını dürterek, ''Yanıma gelsene, orada durmaya hakkın yok, ön sıra bayrağa aittir.'' Askerin arasından kısa boylu bir subay, parlak kılıcını havada sallayarak acı bir sesle bağırdı. ''Dağılın bakayım.'' Her adım attıkça diz kapakları eğilmeksizin ökçelerini öfkeyle yere vuruyordu. Ananın bakışları onun pırıl pırıl parlayan çizmesine takıldı. Yanı başında, arkasında uzun boylu, kocaman, beyaz bıyıklı, yüzü tıraşlı bir adam ağır adımlarla yürüyordu. Arkasında iki kırmızı kumaşla kaplı, uzun, açık renk bir palto vardı. Geniş paltonun kenarlarına sarı şerikler dikiliydi. Küçük Rusyalı gibi o da ellerini arkasına kavuşturmuş, iri uzun, ağarmış kirpiklerini ayırarak Pavel'e bakıyordu. Ana bunların hepsini görüyordu. Kalbinde her içini çektikçe yükselecek bir haykırış vardı. O bu haykırışı durduruyor, boğuyor, niçin böyle haykırışı tutmayı gerekli gördüğünü bilmeksizin önlerini göğsüne bastırıyordu. Sağdan soldan itile kalkıya sallanarak, sarsılarak, düşünmeksizin, ne yaptığını bilmeksizin ilerliyordu. Arkada halkın sayısının birer birer eksildiğini, soğuk bir dalganın adım adım gelerek onları dağıttığını duyuyordu. Kızıl bayrağın çevresini alan delikanlılarla karşıdan gelen gri kaputlu adamlar gittikçe birbirlerine yaklaşıyorlardı. Artık askerlerin yüzleri gittikçe ayırt ediliyordu. Sokağın bütün genişliğini kaplayan bu yüzler korkunç bir biçimde çirkin dar bir şerit gibi uzanmış duruyordu. Yalnız gözlerin renklerindeki değişiklik araya bir ayrım koyuyor, ince, sivri, korkunç bir parıltıyla parlıyordu. Halkın göğsüne doğulan bu sivri uçlu süngüler daha dokunmadan dağıtıyor, halkı birer birer o sık yığından ayırıyordu. Pelagi arkada kaçanların ayak seslerini duyuyordu. Korkulu boğuk sesleri birbirini izliyordu. ''Kaçın arkadaşlar, kaçın. Vlasov, gel, gel. Pelagi, dön geriye.'' Vlasov Tikov boğuk bir sesle bağırdı. ''Pavel, ver bana bayrağını. Ver, ver, ben saklarım.'' Bayrağın direğini tuttu. Kırmızı bez havada dalgalandı. Pavel haykırdı. ''Bırak.'' diyorum. Vlasov Tikov sanki ateşle yakılmış gibi elini çekti. Şarkı durmuştu. Delikanlılar durarak sık bir halka halinde Pavel'in çevresini aldılar. Pavel bir halkayı yararak geçti. Birden bütün bir halka derin bir sessizlik kapladı. Bayrağın altında 20 delikanlı kalmıştı. Ne var ki durumlarında bir sağlamlık ve ağırlık vardı. Ama onları düşündükçe titriyor, onlara kendisinin belirleyemediği birkaç söz söyleyebilmek için içinde anlaşılmaz bir istek duyuyordu. Askeri komuta eden uzun boylu ihtiyarın sesi ortalığı çınlattı. ''Başçavuş, şunu alıver.'' Elini uzatarak bayrağı gösterdi. Başçavuş koştu, bayrağı değneğinden yakalayarak yırtıcı bir sesle bağırdı. ''Bırak, hayır bırakmam, kahrolsun halka zulmedenler.'' Bayrak havada sallanıyor, bir sağa bir sola eğilerek doğruluyordu. Vlasov Tikov kendisinden beklenilmeyen bir hızla anının önüne atıldı. Kolunu uzatmış, yumruklarını sıkmıştı. Yaşlı asker ayağını yere vurarak ''Tutun bu herifleri'' dedi. Birkaç asker atıldı. İşlerinden biri bayrağın değneğine çarpınca bayrak titrer gibi oldu. Sarsıldı. Yana doğru eğilerek askerlerin arasında yitti gitti. Acılı bir ses ''Of!'' dedi. Ananın ağzından bir çığlık çıktı. Öyle bir çığlıktı ki insan sesine benzemiyordu. Bir iniltiydi. Pavel'in açık sesi askerlerin içinden yanıt verdi. ''Allah'a ısmarladık anne. Allah'a ısmarladık sevgili anneciğim.'' Ne ateşli yürek, bak hala beni düşünüyor. Bu yeni düşünceyle yüreği sızladı. Allah'a ısmarladık anneciğim. Pelage parmaklarının ucuna basarak yükseldi. Kollarını sallamaya başladı. Oğluyla arkadaşını görmek istiyordu. Askerlerin başları üstünden amcanın yuvarlak yüzünü gördü. Delikanlı gülümseyerek anayı selamladı. Kadın birden bağırdı. Yavrularım, sevgili yavrularım, Andre, Pavel. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Bu haykırışa birkaç kez karşılık verildi. Ne yazık ki hep bir ağızdan cevap vermeye cesaret edemiyorlardı. Pencerelerden, damlardan, kim bilir nerelerden sesler geliyordu. Biri anayı göğsünden itti. Gözlerini bulandıran sisler arasından dikkatle baktı. Kısa boylu çavuştu. Yüzünün çizgileri kırmızı gergindi. Adam ananın yüzüne bağırdı. ''Haydi defol buradan koca karı.'' Kadın bu adamı baştan aşağı süzdü. Bakışları o aralık yerde iki parça duran bayrağın değneğine ilişmişti. Bu parçaların birinde bayrağın kırmızı bezi vardı. Ana bunu yerden almak için eğildi. Çavuş değneği kadının elinden aldı. Yine yere attı. Ayaklarını yere vurarak ''Haydi defol diyorum kadın'' dedi. ''Uyan en zulümle kahrolan, uyan.'' Birden askerlerin arasında bir şarkı işitilmeye başlamıştı. Her şey sarsılarak dalgalandı, titredi. Havada boğuk bir gürültünün titreşimleri, telgraf tellerinin titreşimlerine benzer bir şey vardı. Çavuş koşarak girdi. ''Kramur, susturun şu herifleri.'' Şarkının ezgileri karıştı, ayrıldı, sonra kesilerek durdu. Bir el ananın omzundan yakaladı. Onu bir yarım döndürdü, çevirerek arkasından itti. ''Haydi defol.'' Çavuş komut verdi. ''Sokağı temizleyin.'' Ama on adım ötede bir yığın adam daha gördü. Bunlar ağır ağır çekilerek görevdeki evlere dağılarak bağırıyorlar, yuhalıyorlar, ıslık çalıyorlardı. Bıyıklı bir asker Pelagi'yi kaldırımın üstüne iterek kulağına bağırdı. ''Haydi defol şuradan git.'' Kadın düşmemek için bayrağın direğine dayanarak yürüyordu. Çünkü bacakları titriyor, sallanıyordu. Öteki eliyle de duvarlara çitlere tutunuyordu. Göstericiler hep geri geri gidiyorlardı. İki yandan askerler adım adım ilerleyerek ''Hadi bakalım, haydi, haydi'' diyorlardı. Askerler Pelagi'yi arkada bırakarak geçtiler. O zaman ana durdu, çevresine bakınmaya başladı. Sokağın ucunda açık aralıklarla yerleşen askerler, halkı boşalmış olan alanı gelmekten alıkoyuyor, ta ileride esmer renkli adamlar, acele etmeksizin ağır adımlarla halkın üzerine doğru yürüyorlardı. Ana geri dönmek istediği halde nedenini bilmeksizin ilerliyordu. Bar bomboş bir sokağın başına gelince içeri daldı. yürümeye başladı. Sonra yine durdu. Derin derin soluyarak çevreye kulak verdi. Uzaktan bir yerden boğuk bir gürültü geliyordu. Değmeye dayanarak kirpiklerini açıp kapayarak yürümeye başladı. Birden canlandı, dudakları titredi, elini salladı. Bilinmez nasıl sözler ta kalbin derinliklerinde birer kıvılcım şiddetiyle tutuşarak çarpıyor, ama bunları haykıra haykıra söylemek tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. Sokak birden sağa sapıyordu. Köşe başında bir yığın adam daha gördü. İçlerinden biri yüksek sesle bağırıyordu. Gördünüz mü arkadaşlar? Onlar sümbülere nasıl karşı geldiler? Edepsizliklerinden değil, yüreklüklerinden. Gerçekten görülecek şey. Asker üzerlerine geliyordu da onlar hiç kımıldamıyorlar, hiç korkmuyorlar, adım bile atmıyorlardı. Evet, ne yaman şey şu Pavel, ya küçük Rusyalı, ama kalbim içine girerek, arkadaşlar dedi. Herkes saygıyla açılarak ona yol veriyordu. İçlerinden biri, bakınız dedi, bayrağı kurtarmış elinde tutuyor. Öteden başka bir ses sert bir biçimde, sen sus dedi. Ana kollarını geniş bir biçimde açarak dedi ki, dininizi severseniz dinleyin, siz hepiniz bizdensiniz, hepiniz temiz yürekli içten adamlarsınız. Gözlerinizi açınız, korkmadan bakınız. Bakınız ne oldu? Çocuklarımız uyandı. O eski yolu aşındırarak yeni bir yola, hepimizin alnında yazılı olan geniş bir yola girdi. Hepimiz için, hepimizin alnında yazılı olan geniş bir doğru yola girdi. Hepimiz için, hepimizin çocukları için onlarla savaşa başladı. Kalbi çarpıyor, göğsü sıkışıyor, kuruyan boğazı yanıyordu. Kalbinin derinliklerinde her şeyi, herkesi tutuşturan derin, sonsuz bir sevgiyle öyle sözler uzanıyordu ki, dilini yakıyor, bu sözlerin sıcaklığı ona gittikçe artan bir güç veriyordu. Halkın kendisini dinlediğini gördü. Herkes susmuştu, düşünüyorlardı. Pelagya bunu anladı. Şimdi içinde niteliğini pek iyi bilmediği bir istek uyanıyordu. Bunları çevresinde toplanan bu halk, oraya askerlerin elinde yalnız bırakarak uzaklaştıkları Ancel'in Pavel'in yanına sürüklemek. Bakışlarını halkın inceleyen, üzgün yüzleri üstünde dolaştırarak gittikçe artan bir güçle sözünü sürdürdü. Çocuklarımız bu dünyadan geçerek sevince mutluluğa gidiyorlar. Hepimiz adına yürüyorlar. Kötü insanların, yalancı insanların bizi bağlamak, boğmak, hapsetmek için kullandıkları araçlara karşı yürüyorlar. Arkadaşlar, halk dünyada zulüm gören insanları kurtarmak içindir ki gençlerimiz, çocuklarımız ayaklandı. Onları bırakamayız. Onlara karşı çıkamayız. Onları yollarında tek başlarına bırakmayınız. Onlara acıyınız. Onları seviniz. Bu temiz kalpleri anlamaya çalışınız. Onlara güveniniz. Sesi kısıldı. Gücü kesilmişti. Neredeyse yere düşecekti. Orada bulunanlardan biri kolundan tuttu. Boğuk, coşkun bir ses işitildi. Ona Tanrı'dan esin geliyor, anladınız mı arkadaşlar? Bu kadını Tanrı söyletiyor, söylediklerine kulak veriniz. Bir başkası da halini acıdı. Zavallı kadın kendini öldürüyor. Anlamıyorsunuz, o kendini öldürmüyor. Bizi bizim gibi aptalların yüzünü vuruyor. Sert bir ses birden halkın ortasından yükseldi. Benim oğlum, benim temiz yürekli oğlum, Mitya ne yaptı? Suçu ne? Arkadaşının arkasından gitti, oradan ayrılmadı. Bu suç mu? Kadının hakkı var. Niçin çocuklarımızı bırakalım? Onlar ne yaptılar, suçları ne? Bu sözler anayı sarstı. Sizov sert bir sesle, haydi Pelagya, sen evine dön artık. Haydi Nini, haydi, yorgunsun, bugün çok yoruldun dedi. Üstü başı kirli, sakalı karmakarışıktı. Derken kaşlarını çattı. Halka ciddi bir bakış fırlattı. Sonra vücudunun olanca gücüyle uzanarak, açık parlak bir sesle, siz de bilirsiniz dedi. Oğlum fabrikada ölmüştü. Ne var ki bugün sağ olsaydı, onu kendi elimle o gidenlerin yanına katar, haydi oğlum git. Git çünkü bu adamların izlediği amaç hem doğru hem kutsaldır derdi. Durdu. Çevresindekiler susmuştu. Şimdi anlamını anlamadıkları, artık ürkmedikleri bir şey, bir yenilik, bir büyüklük duygusu onların varlığını kaplıyordu. Sizov kolunu kaldırarak havada salladıktan sonra dedi ki, size bu sözleri yaşlı bir adam söylüyordu. Beni hepiniz tanırsınız. 39 yıldan beri işçilik ederim. 50 yıldan beri şu toprak üstünde yaşarım. Bir yeğenim var. Yürekli, namuslu, akıllı bir delikanlıdır. Bugün tutuklandılar. O da Pavel'le birlikte bayrağın yanındaydı. Yüzü gerilmişti. Ananın elini sıkarak konuştu. Bu kadın doğru söylüyordu. O çocuklar hak ve adaletle, onur ve haysiyetleriyle yaşamak istiyorlar. Oysa biz onları bırakıyoruz. Evet, biz onları terk ettik. Onlardan ayrıldık. Haydi Pelagya, sen evine dön. Pelagi gözyaşlarıyla kızarmış gözlerini halka dikerek, arkadaşlar dedi, yaşam çocuklarımızındır, toprak içindir. Sizof bayrağın döneğini yine anaya uzatarak, haydi Pelagi, haydi sana yine dön. Bütün yüzler üzgün bir saygıyla, acıyan bir coşkunlukla anaya dikilmiş onu izliyordu. Sizof söz söylemeksizin kadına yol açıyor, halk ses çıkarmaksızın açıklanamayan bu gücün etkisine uyarak yoldan çekiliyor, alçak sesle söylenen tümceler arasında bütün bakışlar onu izliyordu. Pelagi kapısının önüne gelince yüzünü onlara doğru çevirdi. Bayrağın kırık değneğine dayanarak minnet dolu bir sesle, ''Evet, orası öyle. Hepinize teşekkür ederim.'' dedi. Sonra biraz önce kalbine doğan düşünceyi anımsayarak ekledi. ''Eğer Hazreti İsa için canını verenler olmasaydı, bugün bile adı işitilemezdi.'' Halk suskun ona baktı ve o eliyle bir işaret yaparak siz olsa birlikte eve girdi. Kapı önünde kalan halk birkaç söz söyledikten sonra acele etmeksizin ağır adımlarla uzaklaştı.
Ayrım sonu.